Ayrım 37.
Operatör biraz önce olduğu gibi kesin olmayan bir dille cevap verdi. Hayır, hayır birikmemeli. Belki bunun nedeni bu konunun kendi alanına girmemesi, belki de henüz dikkatini bu soruya vermemiş olmasıydı. Bunu anlamak benim için çok önemli. Kosoglotov sanki onu tehdit ediyormuş gibi duruyor ve konuşuyordu. Bu tedaviden sonra kadınlar konusundaki gücümü tamamıyla kaybedecek miyim? Yoksa bu geçici bir şey mi olacak? Vücudum bana iğneyle verilen hormonları atacak mı? Bu hormon tedavisi belirli bir zaman süresinden sonra tersine çevrilebilir mi? Yani karşıt hormonlar verilerek demek istiyorum. Hayır, bunu salık vermem. Bunu yapmamalısın. Lev Leonidovich bu karışık, kabarık saçlı hastaya baktı. Fakat en çok onun ilgi çekici yarasını gördü. Adam ameliyathaneye sokulduğu zaman taze kesiğin ne halde olduğunu, bunu dikmenin neye mal olduğunu tahmin edebiliyordu. Bu konu seni neden ilgilendiriyor, bunu anlayamıyorum. Neyi anlayamıyorsunuz? Kosoglotov operatörün neyi anlamadığını anlayamamıştı. Bu aklı başında adam tıp mesleğine içten bağlılık göstermeye, diğerleri gibi hastaya boyun eğdirmeye mi çalışıyordu? Anlamıyor musunuz? Bu konuşma 2 dakikayı geçmişti. Aynı şekilde doktor hasta ilişkilerinde geçtiği gibi. Fakat Lev Leonidovich daha başından onda sezdiği ve beğendiği o büyüklük taslamaktan uzak tavrıyla, sanki eski bir dostuyla konuşuyormuş gibi daha yumuşak, profesyonel olmayan bir sesle konuştu. Dinle, herhalde hayatın tek çekici yanı kadınlar değil. İnsan bütün bunlardan fena halde bıkabilir. Bu iş insanın ciddi bir şey yapmasına da engel olabilir. Bunu büyük bir içtenlik, hatta yorgunlukla söylemişti. Hayatının en önemli anında belki de gücünü bu şaşırtıcı şey yüzünden tükettiği için yeteri kadar çaba gösterememiş olduğunu hatırlamıştı. Kosoglotov onu anlayamadı. Oleg şimdi böyle bir duygudan yorulmayı hayal edemiyordu. Başını sağa sola salladı. Gözleri boş boş bakıyordu şimdi. Hayatında bundan başka ciddi bir şey kalmadı. Onkoloji kuruluşunun usullerine böyle bir konuşma için bir şart konulmamıştı. Hayatın anlamını tartışmak için yapılacak, hem de başka bir bölümden bir doktorla yapılacak konsültasyonlar programı alınmamıştı. Ufak tefek, zayıf, ince bir kadın operatör içeri baktı ve sonra da hemen odaya girdi. Yüksek topuklarının üzerinde salına salına yürüyordu. Hiç duraksamadan Lev Leonidovich'e doğru giderek adama sokuldu ve masanın üzerine eğildi. Bulunduğu yerden o leke kadın Lev Leonidovich'e yaslanıyormuş gibi geldi. Kadın baş operatöre adı ya da unvanı ile seslenmeden bak dedi. Ovdiyenko'nun lökosit sayımı 20.000. Rüzgardan karışmış olan kızıl saçlarından bir tutam Lev Leonidovich'in tam yüzünün önünde uçuşuyordu. Ne olmuş? Lev Leonidovich omzunu sikti. Bu ilerlemiş bir lökosit olduğunu göstermez ki. Onda iltihap var. Bunun ışın tedavisiyle durdurulması gerekir. Kadın durmadan konuştu, konuştu. Oleg haklıydı. Omzunu Lev Leonidovich'in tam koluna dayamıştı. Lev Leonidovich'in yazı yazdığı kağıt öyle duruyordu. Adam dolma kalemini boş yere parmaklarının arasında döndürüp durmaktaydı. Anlaşılan Oleg'in çıkması gerekiyordu. Genç adam uzun zamandan beri beklediği bu konuşmayı tam ilgi çekici durumdayken yarıda kesmeyi hiç istemiyordu. Angelina döndü. Kosoglotov'un hala orada olmasına hayret etmişti. Fakat Oleg onun başının üzerinden Lev Leonidovich'in yüzünü gördü. Adamın gözlerindeki alaycı parıltıyı yakaladı. Operatörün yüzünde Kosoglotov'un konuşmaya devama karar vermesini sağlayan, tamamlanmayan bir şey vardı. Bir şey daha sormak istiyorum Lev Leonidovich. Huş ağacı kabuğunun mantarı olan Şaga'dan söz edildiğini duydunuz mu? Lev Leonidovich istekle, evet dedi. Onun hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu söylemek güç. Bazı lokal tip tümörlerin buna cevap verdiklerini sanıyorum. Karın tümörleri buna örnek. Moskova'da Şaga yüzünden çıldırıyorlar. Söylediklerine göre 100 milden daha geniş bir uzaklıktaki ormanda Şaga bırakmamışlar. Angelina doğruldu. Laboratuvar raporunu alarak hoşnutsuz bir ifadeyle dışarı çıktı. Yine eskisi gibi kayıtsız ve pek çekici bir şekilde salınıyordu. Kadın gitti ama ne yazık ki konuşmaları alt üst olmuştu. Kosoglotov sorularına bazı cevaplar almıştı. Konuşmayı tekrar kadınların hayata kattıkları şeylere geri getirmek biçimsiz kaçacaktı. Fakat Lev Leonidovich'in gözlerinde beliren hafif, neşeli ışıltı ve operatörün resmilikten uzak tavırları Kosoglotov'a hazırladığı 3. soruyu sorma cesaretini verdi. Bu da yine basit bir soru değildi. Başını yana doğru sallayarak, "Lev Leonidoviç, eğer kabalık ediyorsam kusuruma bakmayın," diye başladı. "Eğer yanılıyorsam bu sözlerimi unutun. Siz," sesini alçaltarak bir gözünü kıstı, "siz herkesin daima dans edip şarkı söylediği o yerde bulundunuz mu?" Lev Leonidoviç birdenbire canlanıverdi. "Evet." Kosoglotov neşeyle bağırdı. "Vay vay vay. Demek bir zamanlar bu operatörle birbirlerine eşittiler. Sizi neyle suçlamışlardı?" "Beni suçladıkları yoktu. Ben hürdüm." "Ya, hürdünüz demek." Kosoglotov hayal kırıklığına uğramıştı. "Hayır, eşit değillerdi." Operatör merakla sordu. "Bunu nasıl tahmin ettin?" "Bir keresinde onu yumuşatmışlar" deyimini kullandınız. "Başka bir sefer de kamp karısı" dediniz sanırım. Lev Leonidoviç güldü. "Bu konuşma alışkanlıkları. Eşit ya da değil. Eskisine göre ortak yanları daha çoktu." Kosoglotov içten bir tavırla sordu. "Orada çok kaldın mı?" Hatta dikleşmiş, o yenilgiyi kabul etmiş gibi tavırlarını bile kaybetmişti. 3 yıl. Ordudan sonra oraya tayin edildim ve bu tayinden bir türlü kurtulamadım." Bu son cümleyi eklemesine gereklilik yoktu ama eklemişti. "Bir doktor işiydi bu, onurlu ve asil. Neden saygıdeğer kimseler bu işi yaptıkları için kendilerini savunmaya, haklı göstermeye çalışıyorlardı? İnsanın içinde bir yerde karakterin bu silinmez damgası vardır. İşin neydi?" "Kamptaki tıp grubunun başıydım." "Oho, hayat ve ölüm efendisi olan Madame Dubinskaya gibiydi demek o. Fakat kadın kendisini haklı çıkarmaya çalışmazdı. En sonunda Lev Leonidoviç de kamptan ayrılmıştı. Tıp enstitüsünden savaştan önce mezun olmayı başarmışsın." Kosoglotov dikenli bir tohum gibi yapışmıştı. Daha fazla bilgi için ısrarının nedeni öğrenme ihtiyacı değildi. Bu yalnızca bir mahkumun birkaç dakika içerisinde kapıyı açmak, yiyeceği içeri sürmek ve kapıyı tekrar çarparak kapamak için geçen sürede bir yabancının bütün hayatını sindirmek alışkanlığıydı. Üzerinden çok zaman geçti mi? "Hayır, 4. sınıfı geçince son diplomayı beklemeden gönüllü olarak ordunun tıp servisine girdim." Lev Leonidoviç kalemini masaya bırakarak kalktı. Oleg'e doğru gitti. Parmakları uzanarak Oleg'in yarasına okşarcasına dokundu. Büyülenmiş gibiydi. "Bu yara orada mı oldu?" "Hı?" "Biri bunu güzel dikmiş, çok güzel dikmiş. Bu yarayı diken doktor da mahkum muydu?" "Hı?" "Adını hatırlıyor musun? Karyakov muydu?" "Bilmiyorum. Bu transit kampında oldu. Bu Karyakov onu niye kampa atmışlardı?" Oleg hemen Karyakov'un adına sıkıca sarılmıştı. Şimdi onun hayatını öğrenmeye çalışıyordu. "Onu babası Çar'ın ordusunda albay olduğu için kampa attılar. Fakat aynı anda Japon gözlü beyaz saçlı hemşire içeri girerek Lev Leonidoviç'i sargı odasına çağırdı." Kosoglotov'un omuzları tekrar düştü. Adam ağır ağır koridordan ilerledi. Genel çizgileriyle bir hayat hikayesi daha, hatta 2. Hayal gücü eksik kalan ayrıntıları tamamlamasına yardım edebilirdi. İnsanlar ne değişik yollardan oraya gidiyorlardı. Hayır, mesele bu değildi. Koğuşta yatağında yatıyordun, koridordan geçiyordun, bahçede dolaşıyordun ve yanında biri beliriyordu ya da biri sana doğru geliyordu. Onun ya da senin aklına durmak ve ceketini aç, bakalım altında ne var demek gelmiyordu. İşte mesele buydu. Sonradan tahmininde yanılmamış olduğunu, onun da o gizli mezhebin işaretini taşıdığını görüyordun. O da orada bulunmuştu, orada birlikte çalışmıştı, durumu biliyordu. Böyle kaç kişi vardı? Fakat sessizlik onları pençesine almıştı ve bunların hiçbirini dış görünüşe bakarak sezmek de mümkün değildi. Ne kadar iyi gizleniyordu bu. Hepsi bir arada alınacak olursa sevinmesi için bir sebep yoktu. Lev Leonidoviç'in reddi onu inandıracak kadar güçlü olmamıştı. Her şeyi kaybettiğini anlıyordu. Bunu olduğu gibi kabul etmek zorundaydı. Her şeyi. Sanki Kosoglotov nöbetçi kulelerinden yalnız hapis cezasını çekmek için çekmişti. Yaşıyordu ama bunun nedenini de bilmiyordu. Ameliyathanenin yanındaki odadan çıktıktan sonra bir yere gitmek niyetiyle yürümeye başlamıştı. Fakat nereye gittiğini unutmuştu. Kendisini alt katın koridorunda buldu. Orada aylak aylak durdu. Koridordaki 3. kapı açılarak beyaz bir gömlek gözüktü. Dar belli, Oleg'in bildiği tanıdığı bir şekil. Vega. Kadın ona doğru geliyordu. Aralarında kısa bir mesafe vardı. Vega'nın duvarın önünde duran 2 yatağın yanından geçmesi yeterdi. Fakat Oleg ona doğru ilerlemedi. Ne yapacağını kararlaştıracağı 1, 2, 3 saniyesi vardı. Kadın koğuşu dolaşalı 3 gün olmuştu. Oleg'e hiç de dostça bakmamış, onunla soğuk ve ciddi bir tavırla konuşmuştu bu 3 gün. Oleg önce canı cehenneme diye düşünmüştü. Vera'ya onun kendisine davrandığı gibi davranacaktı. Ona hiçbir açıklamada bulunmayacak, gururunu kırmayacaktı. Fakat pişmandı. Vega'yı kırdığı için pişmandı. Ayrıca genç adam kendi kendisine de soruyordu. Şimdi birbirlerinin yanından birer yabancı gibi mi geçerlerdi? Kabahatli kendisi miydi? Hayır, asıl suç Vega'daydı. İğneler konusunda onu aldatmış. Oleg'in kötülüğünü istemişti. İşte bu yüzden Vega'yı hiçbir zaman bağışlamayacaktı. Birbirlerine bakmayarak fakat yine de birbirlerini görerek ilerlediler ve yan yana geldiler. Ve Oleg, bütün verdiği kararlara rağmen yumuşak bir yalvarıştan farksız olan bir sesle konuştu. Vera Kornilievna. Gülünç bir ses tonuydu bu. Fakat Oleg bunun kendisine zevk verdiğini de sezdi. Kadın soğuk ifadeli gözlerini kaldırarak ona baktı. Oleg onu neden bağışlıyordu? Vera Kornilievna, bana tekrar kan vermeyi istemiyor musun? Oleg gururunu kırıyormuş gibi bir duyguya kapılmıştı. Fakat durum yine de kendisine zevk veriyordu. Kadın aynı ciddilik ve sertlikle, "Fakat sen kan verilmesini istemedin, öyle değil mi?" diye sordu. Gözlerinde belli belirsiz bir ifade belirip kaybolmuştu. O güzel kahverengi gözlerde. Pekala, bir bakıma Vega'nın gerçekten kabahati yoktu. Hem aynı hastanede yaşayıp hem birbirinize nasıl bu kadar dargın kalabilirdiniz? Fakat geçen defaki hoşuma gitti. Daha kan istiyorum. Oleg gülümsedi. Yarası kıvrılarak kısaldı. Vega'yı şimdi affedecekti. Anlaşmazlığı daha sonra düzelteceklerdi. Kadının gözlerinde bir şey yanıp söndü, bir pişmanlık duygusu. Yarın kan getirebilirler dedi. Vega hala görünmeyen bir desteğe dayanıyordu ama bu elinin altında ya parçalanıyordu ya da erimekteydi. Oleg, fakat kanı sen vermelisin dedi. Senden başkası verirse istemem. Bütün bunları fark etmezmiş gibi davranan, o anları önceden yaşamamaya çalışan kadın başını salladı. Eğer ben görev başındaysam ve iş denk gelirse... Yoluna devam etti. Güzeldi. Her şeye rağmen güzeldi. Yalnız neyin peşindeydi Oleg? Eğer müebbet hapse mahkum idiyse burada ne arıyordu? Oleg koridorda aptal aptal durarak nereye gittiğini hatırlamaya çalıştı. Ah evet, Demka'yı ziyaret edecekti. Demka içinde 2 karyola bulunan küçük odada yatıyordu. Komşu hasta taburcu edilmişti. Yenisi ise ancak ertesi sabah ameliyathaneden gelecekti. O arada Demka yalnızdı. Aradan 1 hafta geçmiş, kesik bacağının o alev alev yanan ilk sancısı sönmüştü. Ameliyat geçmişte kalmıştı artık, fakat bacağı yaşamaya, sanki kesilmemiş gibi sancmaya devam ediyordu. Demka hala kesilmiş olan ayağının parmaklarını teker teker hissediyordu. Demka Oleg'i görünce sanki genç adam ağabeyiymiş gibi sevindi. Aslında kanser koğuşundaki arkadaşlarını akraba sayıyordu. Başucundaki komodinden peçetenin altında hastanedeki kadınlardan bir kısmının armağan olarak gönderdiği yiyecekler duruyordu. Fakat dış dünyada onu ziyaret edecek, kendisine armağan verecek kimse yoktu. Demka arkası üstü yatmış, bacağını, daha doğrusu bacağından arta kalan kalçasını ve o koskocaman karmakarışık sargı yığınını dinlendiriyordu. Fakat kafasını ve ellerini rahatça kımıldatabilmekteydi. Merhaba Oleg. Oleg'in elini tuttu. Otur ve bana her şeyi anlat. Koğuşta neler oluyor? Yukarıdaki terk ettiği koğuş onun alışık olduğu dünyaydı. Aşağıdaki başka hemşireler, başka hademeler ve başka usuller vardı. Herkes durmadan kimin neyi yapması gerektiği konusunda kavga ediyordu. Koğuşta mı? Oleg Demka'nın zayıflamış, hatları keskinleşmiş yüzüne baktı. Yanakları çökmüş, alnı, burnu ve çenesi iyice çıkmıştı. Her şey eskisi gibi. İhtiyar Kadre orada mı? Kadre orada. Vadim nasıl? Vadim'in durumu pek de iyi sayılmaz. Altını alamadılar. Metastazdan korkuyorlar. Demka sanki Vadim kendisinden geçmiş gibi bir tavırla başını salladı. Zavallı çocuk. Ayağını tam zamanında yakaladıklarına sevinmelisin Demka. Ama yine de metastaz olabilir. Buna pek ihtimal vermiyorum. Doktorlar da dahil olmak üzere o öldürücü dokuların, o çıkarma gemilerinin karanlıkta ilerleyip ilerlemediğini, katil mürettebatını nereye çıkardığını kim söyleyebilirdi? Sana ışın tedavisi yapıyorlar mı? Beni ışın odasına tekerlekli sedyeyle götürüyorlar. Eh dostum, artık yolun açık. İyileşmeli ve koltuk değneğini kullanmasını öğrenmelisin. İki değneğe ihtiyacım olacak, iki koltuk değneğine. Yetim her şeyi inceden inceye düşünmüştü. Eskiden olgun bir adam gibi kaşlarını çatardı. Şimdi ise olgunlaşmıştı. O koltuk değneklerini sana nerede yapacaklar? Burada mı? Ortopedi kliniğinde. Onları parasız alacağını umarım. Parasız koltuk değneği için başvurdum. Bedellerini neyle öderim? Yıllar yılı neşeli bir şeyle karşılaşmayanların niteliği olan o kolay iç çekişiyle derin bir nefes aldı. Gelecek yıl 10. sınıfı nasıl bitireceksin? Bitirmem gerek, yoksa mahvolurum. Fakat neyle geçineceksin? Torna tezgahının başında duramazsın ki. Söz verdiler, beni sakat sınıfına sokacak ve maaş da verecekler. Artık bu 2. sınıfta olabilir, 3. sınıfta. 3. sınıf mı? O da nesi? Kosoglu Top, sivil kanunlar gibi sakatlık sınıflarını da bilmiyordu. En aşağı sınıf bu. Ekmek almana yetecek kadar para veriyorlar ama bununla şeker alamazsın. Demka büyük bir adam gibi her şeyi hesaplamıştı. Tümör hayat gemisini hemen hemen batırmıştı ama o hala hedefine doğru dümen kıvırıyordu. Üniversite meselesi ne olacak? Denemem gerek. Edebiyat kursunu mu? Dinle Demka, edebiyatı unut. Çok ciddiyim, bu seni mahvedecek. Radyo tamirini öğren, başın daha az derde girer ve günün birinde herkesi şaşırtırsın. Demka bağırdı. Radyonun canı cehenneme, ben gerçeği seviyorum. Radyoyu onarır, gerçeği de açıklarsın budala. Anlaşamadılar, şundan bundan söz ettiler. Oleg'in durumunu konuştular. Demka'nın o büyüklere özgü huylarından biri de buydu. Başkalarıyla ilgileniyordu. Halbuki gençlik kendisiyle meşgul olur. Ve Oleg sanki karşısındaki olgun bir insanmış gibi durumunu onunla tartıştı. Durum fena gözüküyor. Demka üzüntüyle başını salladı. Benimle yer değiştirmeyi istemiyorsun demek. Şeytan biliyor ya. Demka'nın daha 1,5 ay hastanede tıkılıp kalacağı anlaşılıyordu. Işın tedavisi olacak ve koltuk değneklerini bekleyecekti. Onu Mayıs'a doğru taburcu edeceklerdi. Seni taburcu eder etmez ilk gideceğin yer neresi? Hemen hayvanat bahçesine koşacağım. Demka neşelendi. Oleg'le hayvanat bahçesini çok kereler konuşmuştu. Yan yana hastanenin damında durmuşlar ve Demka kendine güvenle nehrin ötesindeki sık ağaçların arkasını, hayvanat bahçesinin bulunduğu yeri işaret etmişti. Demka yıllarca vahşi hayvanlar üzerine yazılar okumuş, radyoda onlarla ilgili konuşmalar dinlemişti. Kaplan ya da fil bir yana, ömründe bir tilki, bir ayı bile görmemişti. Yaşadığı yerde ne av hayvanları için ayrılmış bir koru, ne sığınak, ne sirk ve ne de orman vardı. Bütün hayali hayvanat bahçesine giderek oradaki hayvanları görmekti. Bu rüya o büyüdükçe de sönükleşmiyordu. Hayvanat bahçesinden özel bir şeyler bekliyordu. Ağrıyan bacağının onu bu şehre ve bu hastaneye getirdiği gün ilk iş kalkıp hayvanat bahçesine gitmişti. Fakat günlerden pazartesiydi ve bahçede kapalıydı. ''Dinle Oleg, sen yakında taburcu olacaksın değil mi?'' Oleg'in oturduğu yerde omuzları düşmüştü. ''Herhalde, artık kanım bu tedaviye dayanamıyor, mide bulantısı beni mahvediyor. O halde hayvanat bahçesine gideceksin değil mi?'' Demka bundan emindi. Oleg, hayvanat bahçesine gitmezse onun hakkında kötü şeyler düşünecekti. ''Evet, herhalde giderim. Gitmelisin, yalvarırım git. Sonra ne yap biliyor musun?'' Bana bir kart yaz. Bunu yapar mısın? Bu senin için zor bir şey değil. Bu kartpostal çok hoşuma gidecek. Bana şimdi bahçede hangi hayvanların bulunduğunu, içlerinden hangilerinin daha ilginç olduğunu yaz, olur mu? Ben de o zaman beni taburcu etmelerinden daha bir ay önce her şeyi öğrenmiş olurum. Gider misin? Bana yazar mısın? Söylediklerine göre orada timsahlar ve aslanlar varmış. Oleg söz verdi. Gidip yatmak için Demka'nın yanından ayrıldı. Kapısı kapalı, küçük odada yalnız kalan Demka uzun zaman kitabını almadı. Tavana ve pencereye bakarak öyle yattı. Derin derin düşünüyordu. Pencereden hiçbir şey göremiyordu. Jaluzi vardı bunda. Ayrıca pencere tıp merkezinin bomboş duvarına bakıyordu. Odanın duvarında artık güneş ışığından çizgiler de yoktu. Sadece bulutların kararttığı fakat tamamıyla örtemediği güneşin donuk, gölgeli ışınları içeri giriyordu. Dışarıda herhalde o sönük bahar günlerinden biri yaşanıyordu. Baharın işlerini sessizce gördüğü sıcak ve parlak olmayan bir gün. Demka Semka hareketsiz yatarak hoş şeyler düşündü. Kesik bacağının sancısının nasıl yavaş yavaş azalacağını, koltuk değnekleriyle nasıl çevik çevik ve hızla yürüyeceğini, sabahleyin hastaneden çıkan Demka'nın akşam trenine binmeden önce hayvanat bahçesinde geçireceği o Mayıs bayramından önceki günün nasıl olacağını, tam bir yaz günü olacaktı bu, ne kadar zamanının olacağını, kaçırdığı bütün önemli kitapları nasıl okuyacağını, ortaokulun derslerini nasıl çabucak ve üstün bir şekilde öğreneceğini düşündü. O kayıp akşamlar da olmayacaktı. Diğer çocukların dansa gittikleri, Demka'nın ise dans bilmediğinin farkında olmasına rağmen kendi kendisine ben de gitsem mi diye düşünerek işkence ettiği o akşamlar. Bunlar da sona ermişti. Işığı yakarak çalışacaktı. Kapıya vuruldu. Demka, girin dedi. Bu girin sözcüğünü özel bir zevkle söylemişti. Çünkü o şimdiye kadar başkalarının kendisini görmek için içeri girmeden önce kapıya vurdukları bir yerde oturmamıştı. Kapı ardına kadar açıldı ve Asya içeri girdi. Kız sanki biri peşinden kovalıyormuş gibi içeri daldı. Fakat kapıyı arkasından kapattıktan sonra orada durdu. Bir eli tokmaktaydı. Diğeriyle sabahlığının krepalarını birleştirmişti. Bu üç günlük bir kontrol için gelen ve kış stadyumundaki yarış alanında bekledikleri Asya değildi. Kızın rengi solup uçmuştu. Bu kadar çabuk değişmesine imkan olmayan sarı saçları bile acınacak bir şekilde dağılmıştı. Rob de Chamber birçok kimsenin giydiği, kim bilir hangi kazanda kaynatılan o düğmesiz biçimsiz sabahlıktı. Bu şimdi kıza eskisinden daha da yakışıyordu. Kaşları titreyen Asya Demka'ya baktı. Kaçmayı düşündüğü yer burası mıydı? Daha da uzaklara koşmalı mıydı? Fakat artık bir sınıf, üç yolculuk ve bütün bir hayat bilgisi yüzünden Demka'nın büyüğü olmayan bu Asya, ıstırap çeken bu Asya, çocuğun kalbinin burkulmasına sebep oldu. Asya diye haykırdı. Otur, ne oldu? O ilk seferden sonra sık sık konuşmuşlar. Demka'nın bacağını tartışmışlardı. Asya bacağın kesilmesine daima itiraz etmişti. Kız ameliyattan sonra Demka'yı ziyaret etmiş, ona ilk defa gelerek kurabiye ve elma getirmişti. O ilk akşam içten ve dürüst davranmış, sonradan gitgide daha açılmışlardı. Kız hemen olmamakla beraber Demka'ya açıkça derdini söylemişti. Sağ göğsü sancıyordu. Bunda sert bir yumru bulmuşlardı. Kendisine hap veriyor ve ışın tedavisi yapıyorlardı. ''Otur Asya, otur.'' Kızın eli kapının tokmağından kaydı. Fakat Asya sanki el yordamıyla yürüyormuş gibi parmaklarını kapıya ve duvara sürdü ve Demka'nın yastığının yanındaki alçak tabureye bu şekilde gitti. Oraya oturdu. Oturarak Demka'nın gözlerine değil, bunların yakınına, yastığa baktı. Doğrudan doğruya Demka'ya bakamıyordu. Delikanlının da onunla yüz yüze gelebilmek için dönmesi imkansızdı. ''Ne var Asya?'' Daha yüksekteydi ondan. Üst üste yığılmış yastıkların üzerinde başını kıza doğru çevirdi. Sadece başını. Çünkü aciz bir tavırla sırt üstü yatıyordu. Kızın dudakları oynuyor, kirpikleri titreşiyordu. Kız yüzünü yastığa gömmeden önce Demka, Asenka demeyi başardı. Kıza çok acımıştı. Yoksa onu o sevgi dolu Asenka adıyla çağıramazdı. Kızın kafası kendi başına dayanmıştı. Saçlarından bir bukle burnunu gıdıklıyordu. Demka, ''Yalvarırım Asenka!'' diye bağırarak elini battaniyenin üzerinde dolaştırmaya başladı. Kızın elini arıyordu ama bunu bulamadı. Asenka inliyordu. ''Yalvarırım Asenka! Ne olduğunu bana söyle! Söyle bana!'' Fakat durumu hemen hemen kestirmişti. ''Alacaklar!'' Ağladı, ağladı. Sonra da inledi.